Ayrım 15, sayfa 154. Mahkumlar bu terbiye sisteminden sadece kolektif eylem, siyasi örgütlenme, isyan yoluyla kurtulabilirler. Amerikan hapishaneleri Avrupa hapishanelerinden daha kolaylıkla bir siyasi eylem yerine benzemektedirler. Amerikan hapishaneleri gerçekten de ikili bir rol oynarlar. Artık yüzyıllardan beri var olduğu haliyle cezalandırma yeri, rolü ile Avrupa'da savaş sırasında ve Afrika'da Avrupa'nın sömürgeciliği sırasında, Cezayir'de, örneğin Fransızların orada bulundukları dönem sırasında, var olduğu haliyle toplama kampı rolü. Fransa'daki 50 milyon nüfus için 30 bin mahkuma karşılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde 220 milyon nüfusta 1 milyondan fazla mahkumun var olduğunu unutmamak gerekir. 1978'de yayımlanan Statistical Abstract of the United States, Haziran 1972'de federal ve devlet hapishanelerinde 141 bin mahkum bulunduğunu, bunların 58.900'ün zenci olduğunu belirtir. Aslında mahkumların ırklara göre kategorizasyonu Washington'daki Bureau of the Justice Statistics'e göre 1978'den itibaren resmi olarak dikkate alınmıştır. Michel Foucault'un öner sürdüğü veriler Black Panthers basınının okumasından kaynaklanıyor olmalıdır. Aynı dönemde zenci nüfus Amerikan nüfusunun %11,27'sini temsil ediyordu. Oran hiç de aynı değildir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 veya 40 mahkumdan biri zenci olmalıdır. Amerikan hapishanesinin hangi kitlesel eleme işlevini yerine getirdiği burada görülmektedir. Ceza sistemi küçük de olsa aşırı alkol kullanımı, aşırı hız, afyon tüketimi, yasaklama sistemlerinin toplamı bu radikal bir araya toplama pratiğine alet ve bahane olarak hizmet ederler. Cezai adalet için siyasi mücadelenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Fransa'dan daha ileriye gitmiş olması pek şaşırtıcı değildir. Kendime sorduğum sorular arasında Amerikan toplumu bağlamında hapishaneyi genel olarak toplumun bir sembolü, bir mikrokozmos olarak kabul edip edemeyeceğimi bilmek var. Veya siz biraz önce hapishanenin eskisinin okullara benzediğini söylediniz. Avrupa'da. Evet, Avrupa'da. Fakat şimdi tüm bu no man's land'leri, şehirlerin kenarındaki, banyolardaki bu boş alanları görmüş olarak Amerika'yı da yeterince tanıyorsunuz. Yeterince kesin terimlerle havaalanlarındaki drugstore'lardan, hiçbir yere benzemeyen bu yerlerden söz ettiniz. Elbette toplumumuzun her yerinde hapishanelerdeki gibi demir parmaklıklar bulunur. Örneğin bir şehir merkezi, bir ghetto ile bir hapishanenin içi arasındaki ayrım o kadar büyük mü ki hapishane Amerikan toplumunun normal bir unsuru olarak tasarlamasın? Veya tersine hapishane bu toplumun sadece bir uzantısı değil mi? Bir anlamda onun sınırını belirten şey değil mi? Sorunuzu güçlü buluyorum. Çünkü Attika'nın Amerika'ya benzediği, en azından biraz kaybolmuş ve benim gibi çok becerikli olmayan bir Avrupalının gözünde ortaya çıktığı haliyle Amerika'ya benzediği doğrudur. Yani devasa, teknolojik, biraz korkutucu, birçok Avrupalının New York hakkında sahip olduğu bakış açısını derinden etkileyen bu piranezivari yan ile. G.B. Piranesi 18. yüzyıl İtalyan mimar ve gravürcü. Ünlü baskı eserleri arasında hapishaneler de vardır. Gördüğümüz şeyin Amerikan toplumuna benzediği doğrudur. Fakat, evet, Amerikan hapishaneleri Amerikan toplumunun imgesidir. Tıpkı Avrupa hapishanelerinin Avrupa toplumunun imgesi olmaları gibi demekle yetinilebileceğini sanmıyorum. Çünkü sonuna kadar götürüldüğünde bu cümle hepimizin aslında hapishanede olduğumuz, sokakta, fabrikada, bir koğuşta, aynı zamanda hapiste olduğumuz anlamına gelir. Sürekli bir gözetleme ve cezalandırma sistemine dahil olduğumuzu söylemek doğrudur. Fakat hapishane sadece cezalandırıcı değildir. Aynı zamanda eleme sürecinin araçlarından biridir. Hapishane oradan çıkan, orada ölen insanların fiziksel elenmesidir. Kimi zaman doğrudan ve hemen hemen her zaman da dolaylı olarak bir iş bulamadıkları, geçinmeleri için hiçbir şeyleri olmadığı, bir aile oluşturamadıkları ölçüde ve bir hapishaneden diğerine, bir suçtan diğerine geçe geçe sonunda gerçekten fiziksel olarak elenirler. O halde hapishanelerde reform yapmaya nereden başlanır? Çünkü Vietnam Savaşı için olduğu gibi hapishanelerde reform yapmaya çalışanlar sadece en görünür arazı ortadan kaldırmalarıyla kötülüğün kaynağını eledikleri izlenimi içinde belki de kendilerini aldatmaktadırlar. Bizzat hapishanelerin içinden başlayacak bir reform umut etmek yanılsama değil mi? Hapishaneler oradan yola çıkan hiçbir şeyin başarılı olamayacağı kadar toplumsal yapının bir unsuru değil mi? Fransa'da oluşturduğumuz grup öncelikle ve esas olarak hapishane reformu ile ilgili değil. Hatta projemizin oldukça kökten biçimde farklı olduğunu sanıyorum. Fransa'da, Amerika'da ordu yüzünden durumu biraz farklı olduğunu biliyorum. Ceza ve kapatma sistemi tercihen ve kararlı bir şekilde işçi sınıfına gerçekten dahil olmamış ve belli ölçülerde büyük sendikalar tarafından denetlenmeyen nüfusun bir bölümüne yöneliktir. Hapishaneler sorununun proletarya mücadelesi çerçevesine girmediği bazı siyasi örgütlerin temsilcileri tarafından bize sık sık söylendi. Bunun birçok nedeni vardır. Birincisi, işçi sınıfının polis ve adaletle sürekli işi olan bölümünün büyük ölçüde fabrika dışındaki insanlardan meydana gelmesidir. İşsizlikleri gönüllü olsun ya da olmasın, burjuva toplumuna muhalefet biçimleri, gösteriler, siyasi olarak örgütlenmiş mücadeleler veya grevler gibi iktisadi ve mesleki baskılar dolayısıyla ifade edilmez. İkinci neden, burjuvazinin genellikle nüfusun bu bölümünü emekçilere karşı kullanmasıdır. Fırsat bulduğunda bu bölümü geçici iş gücü haline getirir veya hatta polise alır. Üçüncü neden, proletaryanın ahlak ve yasallık, hırsızlık ve suç konusunda tamamen burjuva ideolojisine batmış olmasıdır. Demek ki şu anda farklı kategoriden insanların kapitalist sistemin yerleştirdiği ve onlar arasında sürdürdüğü karşıtlık ve çatışmaları aşmaya çalıştıkları, fabrikaların içinde vuku bulan mücadelelerin konut, yaşam kalitesi sorununu içeren, fabrikaların dışında yer alan mücadelelere geçmiştekinden daha fazla bağlı olduğu, genel ideolojik mücadelenin, siyasi mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu görüldüğü bir durumda bulunuyoruz. Tüm bu nedenlerle kökeninde polis baskısının tahakkümü altında olan işçi sınıfının bu bölümünün tecridi yavaş yavaş silinmektedir. Siyasi mücadelelerin bağrına dahil olması grubumuzun ilk hedefidir. Bu açıdan Genet konusunda anlattığınız hikayeyi ve bazı mahkum kategorileri arasında var olan farklılığı düşünüyorum. Bu tür şeyler günümüzde Fransız veya Amerikan olsun proletarya tarafından daha mı iyi bilinmektedir? Genet'in bir gün bana hapishaneler konusunda anlattığı şeye gönderme yaptığınız ortada. Savaş sırasında Genet Sante'de hapisti. Bir gün hakkındaki mahkumiyetin bildirilmesi için Adalet Sarayı'na sevk edilmesi gerekti. Oysa o dönemdeki uygulama mahkumların Adalet Sarayı'na sevki için ikişer ikişer kelepçelenmesini gerektiriyordu. Gene'yi bir başka mahkuma bağlarlarken öbür mahkum sorar. Beni bağladığınız bu herif kim? Gardiyan cevap verir. Bir hırsız. Bunun üzerine diğer mahkum karşı koyar ve şöyle der. Reddediyorum. Ben siyasi bir tutukluyum. Komünistim ve bir hırsızla bağlanmayı reddediyorum. Genet o günden itibaren Fransa'da örgütlenen her türden siyasi hareket ve eylem karşısında sadece güvensizlik değil belli bir küçümseme de duyduğunu bana itiraf etti. O dönemden beri siyasi olaylara dahil olanların mahkumların farklı kategorileri arasında farklılık olmadığının bilincine hangi noktaya kadar vardıklarını merak ediyorum. Mücadelelerin kökeni olan toplumsal sorunların kurbanı bu diğer mahkumların kelimenin tam anlamıyla siyasi mahkumlar olmamakla birlikte onlardan daha derin anlamda siyasi olarak mahkum oldukları ihtimalini düşündüler mi diye merak ediyorum. 19. yüzyıl boyunca tarihsel bir dönüşüm diye adlandırılabilecek şeyin meydana geldiğini sanıyorum. Avrupa'da ve özel olarak Fransa'da işçi hareketlerinin ve başlarının en şiddetli ve en vahşi biçimdeki polisiye baskıdan kurtulmak amacıyla kendilerinin suçlular topluluğunun bütününden farklılığını belirtmek zorunda kaldığı neredeyse kesin bir şeydir. Bu hareketleri cani, kiralık katil, hırsız, alkolik örgütleri olarak sunmak için çaba gösteriliyordu. Demek ki onlar için bu suçlamalara karşı kendilerini korumak ve bunun sonucu olacak cezalardan kaçmak gerekliydi. Aslında yönetici sınıftan kaynaklanan tüm bir ahlak sisteminin sorumluluğunu kendilerininmiş gibi üstlenmeyi ve sonunda erdem, kötülük arasındaki burjuva ayrımını, başkasının mülkiyetine saygıyı kabul etmeyi hissetme zorunlulukları da buradan kaynaklanır. Kendileri için bir tür ahlaki püritenlik inşa etmek zorunda kaldılar. Ki bu, kendilerinin ayakta kalmasının zorunlu bir koşulu olmanın yanı sıra mücadelelerinde yararlı bir aracı da temsil ediyorlardı. Yine de emekçilerin temsilcilerinin dolandırıcı muamelesi görmemesi için 19. yüzyılda gerekli olmuş bütün çabaları, bütün mücadeleleri unutmamak gerekir. Fransa'da kısa süreden beri bazı Maocuların tutuklanmasından bu yana değişim meydana geldi. Maocular yeniden hapse atıldıklarında bunu söylemek gerekir. Biraz geleneksel gruplar gibi davranmaya başladılar. Yani şöyle açıklamalar yaptılar. Adli suçlularla benzer görülmek istemiyoruz. Kamuoyunda bizim imajımızın onlarınkiyle karışmasını istemiyoruz. Ve bizlere siyasi mahkum haklarına sahip olan siyasi mahkumlar olarak davranılmasını talep ediyoruz. Sanıyorum bu oldukça çabuk fark edilen siyasi bir hataydı. Bu konuda tartışmalar başlatıldı ve biz grubumuzu bu anda kurduk. Maocular hızla anladılar ki sonunda hapishane tarafından adli mahkumların elenmesi bizzat kendilerinin de kurbanı oldukları eleme sisteminin parçasıydı. Eğer ayrım yapılırsa, siyasi hukuk ile kamusal hukuk arasındaki farklılık kabul edilirse, bu esas olarak ötekinin mülkiyetine saygı, geleneksel değerlere saygı konusunda burjuva ahlak ve yasasının kabul edildiği anlamına gelir. En genel tanımı içinde kültürel devrim, en azından bizimki gibi bir toplumda kamusal hukuk suçluları ile siyasi hukuk suçluları arasında ayrım yapılmamasını gerektirir. Hukuk siyasettir. Aslında siyasi nedenlerle ve siyasi iktidarı temelinde hukuk diye adlandırdığı şeyi tanımlayan burjuvazidir. Maocular sadece yaptıkları siyasi hatayı. Demek istediğim, kamuya kendilerini ayrı olarak sınıflandırdıkları, hapishanede bir seçkin olmaya devam ettikleri izlemini vererek kabul etmekle kalmadılar. Genel anlamda siyaseti içeren bir şeyler de öğrendiler. Doğru. Sanıyorum bu vesileyle olayları, kavrayışları fazlasıyla gelişti. Aslında ceza sisteminin bütününde ahlak sisteminin bütünü kadar burjuvazi tarafından oluşturulmuş bir iktidar ilişkisinin ürünü olduğunu ve bu iktidarın korunmasının ve uygulanmasının aletlerini oluşturduklarını keşfettiler. Sizi dinlerken aklıma Cezayir Muharebesi filminin bir sahnesi tekrar geliyor. Bu sadece diğer örnekler arasında bir örnektir. Fakat devrimciler açısından kendilerini uyuşturucuya vermeyi reddetmeye, fahişeliği tiksintiyle karşılamaya yönelten bir tür asetiklik gözlenir. Kahramanların çok saf varlıklar olarak sunulduğu ve içlerinden birinin bir fahişenin peşinden gitmeyi reddettiği bu filmi düşünüyorum. Bu günümüzde de Cezayir'de yaygın gözüken bir tavır. Saf kalmak isteyen ve bir burjuva eğitiminin ürünü olarak gözüken, bazı devrimcilerin gösterdiği bu asetiklik hangi ölçüler içerisinde hakiki bir devrimcinin bir halk hareketinin bağrında kendini kabul ettirmesini engelleyen bir özellik olabilir? Birinci sorunuza cevap olarak, devrimcinin sertliğinin kesin olarak burjuva kökenlerinin veya en azından burjuvazi ile ideolojik ve kültürel bir yakınlığın işareti olduğu söylenebilir. Yine de bunu tarihsel bir sürece bağlamanın uygun olacağını sanıyorum. Bana öyle geliyor ki 19. yüzyılın sonuna kadar ve hatta Fransız devrimi sırasında halk ayaklanmaları sadece köylülerin, küçük zanaatkarların ve ilk işçilerin itkisi altında değil, aynı zamanda örneğin ana yollardaki haydutlardan, kaçakçılardan, kısacası yürürlükteki hukuksal sistemin, devlet yasasının tüm dışladıklarından oluşan, toplumla gerektiği gibi bütünleşememiş, hareketli elemanlar kategorisinin de itkisi altında meydana geliyordu. 19. yüzyılda proletaryanın kendini çok belirgin talepleri olan iktidar olarak tanıtmasını ve her şeye rağmen elemeden ve şiddet yoluyla zorlamadan kurtulmasını sağlayan siyasi mücadeleler boyunca bu proletarya için bu hareketli diğer nüfusla, toplulukla farklılığını belirtme zorunluluğu gün ışığına çıktı. İşçi sendikacılığı oluştuğunda kendini kabul ettirmek için tüm başkaldırı gruplarından ve hukuksal düzeni reddeden herkesten ayrılmak zorunda kaldı. Biz katil değiliz. Ne halka ne üretime saldırıyoruz. Eğer biz üretimi durdurursak, bu bütünsel bir yıkım atılımı içinde değil, çok özel talepler nedeniyledir. 18. yüzyıl sonunda halk tabakalarında kesinlikle geçerli olmayan aile ahlakı, 19. yüzyıl başında proletaryanın bir anlamda kendi saygınlığını kabul ettirmek için kullandığı araçlardan biri oldu. Halk erdemi, hukuk düzenine saygı duyan iyi işçi, iyi baba, iyi koca. 18. yüzyıldan itibaren burjuvazinin proletaryayı her türlü ajitasyon veya şiddete dayalı ayaklanma biçiminden, iktidarı ve kurallarını her türlü gasp etme teşebbüsünden vazgeçirmek amacıyla ortaya çıkardığı ve proletaryaya dayattığı imge böyleydi. Bu imgeyi aslında proletarya kendinin kıldı ve genellikle mücadelelerine hizmet edecek biçimde kullandı. Belli ölçülerde bu ahlak 1848'den Zola ve Jaures'e kadar 19. yüzyılın bütün ikinci yarısı boyunca proletarya ile küçük burjuvazinin evlilik sözleşmesi değerindeydi. İkinci sorunuza gelince, Püritanizmin devrimci şef için bir handikap olup olmadığını bilmek. Evet diye cevap vereceğim. Genel olarak handikaplardan biridir. Günümüzde bizim toplumlarımızda, bu en azından bizim grubumuzun görüşüdür, özellikle toplumla gerektiği gibi bütünleşememiş, sürekli olarak dışlanan ve sırası geldiğinde burjuva ahlak düzenini reddeden tüm bu tabakalardan oluşan hakiki devrimci güçler bulunur. Eğer bize ait olan ahlaki ön yargılardan kurtulmazsak, onlarla siyasi mücadelede nasıl bütünleşebiliriz? Böyle olmakla birlikte, ben çalışmaktansa işsiz olmayı tercih ediyorum diyen kaşarlanmış işsiz dikkate alınırsa, kadınlar, fahişeler, eşcinseller, uyuşturucu müptelaları dikkate alınırsa, burada bence siyasi mücadelede ihmal etme hakkımızın olmadığı topluma karşı çıkan bir güç vardır. Düşünce mantığınız izlenirse, mahkumların rehabilitasyonu için çalışanların devrimin belki de en şiddetli düşmanları oldukları neredeyse söylenebilir. Bu durumda ilk soruma gelmeme izin verirseniz, Attika ziyaretimize rehberlik etmiş olan ve bize iyi niyet dolu, hayal gücünden tümüyle yoksun olsa da tamamen düzgün denebilecek bir insan izlenimi vermiş olan bu tip, bu adam en tehlikeli düşman olabilir mi? Söylediğinizin tamamen doğru olduğunu düşünüyorum. Derinleştirmek istemiyorum çünkü sorunu gayet iyi ortaya koydunuz. Bunu demişken, Attika'da bize rehberlik etmiş olan bu kültürel programlar sorumlusunun dolaysız şekilde tehlikeli olduğunu da söylenebileceğini sanıyorum. Ziyaretimizden hemen sonra rastladığım eski bir Attika mahkumu bana, o en sapkın gardiyanlardan biridir dedi. Fakat görünüşte çok iyi, çok liberal, olaylara oldukça doğru bir yaklaşım gösteren psikologlara da rastladık. Bununla birlikte eğer onlar için başkasının malını mülkünü çalmak, bir banka soygunu yapmak, fahişelik yapmak, öldürmek, bir erkek olarak bir başka erkekle yatmak, tüm bu edimler eğer çözümü için bireye yardım etmeleri gereken psikolojik sorunlarsa, bu özünde sistemin suç ortakları olduklarının işareti değil mi? Sonuçta bir suç işlemenin, bir cinayet işlemenin toplumun işleyişini temel bir biçimde sorguladığını gizlemeye çalışmıyorlar mı? Öyle temel bir biçimde ki burada toplumsal bir sorunun var olduğunu, bunun ahlaki bir sorun olduğu ve bireylerin haklarını ilgilendirdiği izlenimde olduğumuzu unuturuz. Sorunun hangi biçimde sunulabileceğini de çok iyi gördünüz. Öyle ki söylediğiniz her şeye tümüyle katılıyorum ve toplumla yeniden bütünleşmeyi içeren her şey, soruna psikolojik veya bireysel bir çözüm oluşturan her şey, bu bireylerin toplum tarafından elenmesinin ve bu bireylerin topluma karşı çıkmalarının son derece siyasi doğasını maskelemiyor mu diye merak ediyorum. Tüm bu karanlık mücadelenin siyasi olduğuna inanıyorum. Suç, aşağıdan gelen bir hükümet darbesidir. Deyim, sefillerdendir. Cilt 2, sayfa 525-536. Çeviren Işık Ergüden.